Merhaba, ben Mehmet Hamdi Bol. Para Sohbetleri Podcast'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta konumuz global ekonomik kriz olursa, tam açmak gerekirse global ekonomik kriz olursa başımıza ne gelir, nasıl önlem alabiliriz? Makro boyutta ülkeler genelinde değil, kişiler boyutunda konuşmayı hedefleyeceğim. En baştan ben fikrimi sorayım, söyleyeyim. Global ekonomik kriz olursa demek bence yanlış, çünkü muhakkak olacak. Tarihe bir bakın, bu bir döngü. Başlamadan önce de yatırım tavsiyesi olmadığını, ben düşündüklerimi, yazdıklarımı, çizdiklerimi, yaptıklarımı, söylediğimi tekrar bir hatırlatayım. İnanmak, inanmamak, yapmak, yapmamak tamamen size kalmış. Şimdi bu bölüm için tarama yaparken internette Yaşar Erdinç'in Para Harekatı kitabına ulaştım ve bayıldım. Tabiri caizse bir ekonomi kitabını almış, bir iktisat kitabını almış, bir romanın içine eriterek, yayarak herkesin anlayacağı şekilde kolay ve akıcı bir şekilde anlatmış. Şiddetle tavsiye ederim. Eğer bu bir ekonomi kitabı, iktisat kitabı olsaydı ders kitabı gibi algılanacak, çok az kişiye ulaşacak, çok az kişi okuyacaktı. Bunu roman haline getirerek çok başarılı bir iş çıkarmış. Ayrıca da tamamen ücretsiz bir şekilde sunmuş. Yaşar Bey'in sitesi olan bilgeyatırımcı.com'da PDF formatında ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Şiddetle tavsiye ederim Para Harekatı kitabını. Türkiye'de geçen bir macera ve bilgi dolu. Ekonomik kriz dedik. Geleceği anlamak için tarihe bakmak çok önemli. Şimdi ben ilk aklıma gelen krizleri bir sıralayayım size. Böyle tek tek hepsini anlatacak tarih dersi verecek değilim. Hepsini anlatacak değilim. Büyük buhranı düşünün. Çok uzakmış gibi geliyor. Çok büyük yıkım oldu çünkü. Çok büyük acılar çekildi. 1929'da yaşandı. Amerika'da başladı ve bütün dünyaya yayıldı ve sonrasında 2. Dünya Savaşı geldi, biliyorsunuz. Şu ana kadar yaşanan en büyük krizlerden bir tanesi. Halbuki ne kadar da uzak değil, 1929'da. 1987'de Kara Pazartesi oldu. Bu sefer Hong Kong'dan başladı ve bütün dünyaya yayıldı. Türkiye'de 2001'de gerçekleşti. 2011 yılında, evet. Yanlış hatırlamıyorsam Yunanlılar bir kriz yaşadılar ve öyle böyle değil, bayağı sağlam kriz yaşadılar. Şu an devam eden Venezuela'da ciddi bir kriz var. Hatta artık insani dram boyutuna kadar vardı diyebiliriz. Ekonomik kriz çok büyüdü Venezuela'da. Ben bugün bu bölümde ülkeler genelinde değil de işte A ülkesi, B ülkesi demeyeceğim de genel olarak konuşacağım. Şu ülke daha az etkilenir, bu ülke daha fazla etkilenir, bunun busu olur, şunun şusu olur kısmını ben size bırakıyorum. Ama ben şöyle bir örnekle açıklama ihtiyacı duyuyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Global ekonomik kriz otobanda kilitlenen trafiğe benzer. İki tarafında refüj vardır, iki şerittir, üç şerittir, neyse. Eğer trafik kilitlenirse, sizin aracınız 1400 motorda olsa, 1.6 motorda olsa, 1600 motorda olsa, 2000 motorda olsa, hatta 6000 motorlu lüks bir jip veya lüks bir spor araç bile olsa kımıldayamazsınız. Çünkü trafik kilitlenmiştir. Önünüz, arkanız, sağınız, solunuz doludur. Ben ekonomik krize bu şekilde bakıyorum. Bazı ekonomistler ya da bazı arkadaşlar X ülkesinin şurası güçlü, burası zayıf, Y ülkesinin burası güçlü, burası zayıf diye düşünüyorlar. Ben mikro düzeyde, halk ve kişi düzeyinde baktığım için bunu tamamen otobanda kilitlenen bir trafik gibi görüyorum. A ülkesi de kımıldayamayacak, B ülkesi de kımıldayamayacak. Şimdi ekonomiler o kadar iç içe ki, ekonomi güçlü de olsa, nispeten güçsüz de olsa, bir kriz bir anda diğerlerine de sıçrıyor. Tarihteki az önce saydığımız krizlere de bakarsanız bir ülkeden başlayıp bütün dünyaya neredeyse yayıldığını görüyoruz. Peki global ekonomik bir kriz olursa ne olur? Daha önemlisi, ne hissederiz bizler, kişiler, bireyler, ne hissederiz ve önlem olarak ne yapabiliriz? Türkiye özelinde değil, dünya genelinde konuşuyoruz ve söylediklerimin çoğu da, büyük çoğunluğu hatta, tabii Türkiye için de geçerli olacaktır. Ben krizleri araştırdım çünkü işim para olduğu için krizleri anlamam gerektiğini düşünüyorum ve yaşım gereği de Türkiye'de yaşadığım krizler de oldu. Çok düşündüm bu konuda, yaşadım, tecrübe ettim ve araştırdım. Şimdi ben madde madde daha anlaşılır olsun diye neler olabileceğini ve tarihte neler yaşandığını sıralayayım. Bir kere bankalar, borsalar, döviz büfeleri kapanıyor. ATM'ler devre dışı kalıyor. Bunun ansızın olabileceğini bilin. Biliyorsunuz Yunanistan'da bir anda kapandı. Bankamatikler de tamamen kapandı. Sonra bankamatiklere belli bir sınır koydular. Şu kadar para günde çekebilirsiniz diye bir sınır koydular. Tabii ki kaos yaşandı. Bundan korunmak için ne yapmak lazım? El altında bir miktar nakit bulundurmakta fayda var. Günümüzdeki hayatımızı düşündüğümüz zaman hepimiz kartlarla, kredi kartlarıyla yaşıyoruz. Neredeyse nakite dokunmuyoruz bile. Düşünün, Allah korusun, bir kriz oldu ve aniden oldu ve bankalar, bankamatikler çalışmadı. Ne yapacaksınız? Benzin ne şekilde alacaksınız? Yiyecek, içecek ne şekilde alacaksınız? Eğer bir kriz olursa nakit kraldır. Nakitle bile zaman içinde alacak bir şey bulamazsınız ama ilk zamanlarda en azından en acil ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. İkinci olarak, aslında sıra değil de madde madde söyleyelim. Ben şimdi sırayı karıştırabilirim ya da yanlış söyleyebilirim. Öncelik sırası değildir. Sadece madde madde söylemek için söylüyorum. Her türlü markette ürünler kısa sürede bitecektir. Çünkü dağıtım zinciri bozuluyor. Bir de biliyorsunuz marketler sadece belli miktarda stok tutuyorlar. Tam zamanında üretim, tam zamanda sevkiyat diye bir şey var biliyorsunuz. Market ürünleri satın alıp yığmak yerine, örnek veriyorum, 2 günlük, 3 günlük ürün alıyor ve onları koyuyor. Sürekli almaya devam ediyor. Böylelikle hem raftan, hem stok maliyetinden, hem de değerli nakitinden tasarruf etmiş oluyor. Şimdi biz çok yakın zamanda olan darbe girişiminde de gördük ki çok kısa sürede o marketler bir anda boşalabiliyor. Normalde 3 gün, 4 gün neyse dayanacak ürün, stok bir anda herkes hücum ettiği zaman saatler içinde kayboluyor, bitiyor. Buna karşı temel ihtiyaçlarımızı evde stok yapmak iyi bir fikir. Gene günümüz hayat tarzına baktığımız zaman maalesef çok fazla bulundurduğumuzu söyleyemeyiz. Hatta damacana suyu düşünün. Evinizde şu an damacana su var mı ya da yedeği var mı? Hatta evler küçük olduğu için damacana su değil de işte ufak şişelerde, ufak pet şişelerde 5 litrelik, 10 litrelik neyse alanlar bile var. Dünyayı düşündüğümüz zaman bu konuda tavsiye veren devletler bile var. İşte şu kadar acil bir duruma karşı şu kadarlık, işte örnek veriyorum, 7 günlük, 10 günlük yiyecek ve su stoklayın diyen, resmi ağızdan diyen devletler bile var. Ben bizim devletimizden henüz şöyle bir şey duymadım. Böyle bir durumla karşılaşmamak için evinizde su ve yiyecek bulundurmakta ve bir miktar yedeklemekte çok büyük fayda var. Kısa vadede tükenir, yağmalanır tabiri caizse bütün marketler. Orta vadede ise kara borsa başlar. Venezuela'da görüyoruz. Normal devlet bankaları marketlerinde 1 lira olan bir ürün, örnek veriyorum, kara borsada anında 5 liraya, 10 liraya çıkabiliyor. Çünkü marketlerde çok, haftada bir geliyor örnek ve çok az geliyor, çok az kişiye ulaşabiliyor. Kara borsada yüksek fiyatla ulaşabiliyorsunuz. Uzun vadede ise kavga, dövüş ve hırsızlık başlar. Amerika'da sürekli görüyoruz çünkü orada çok fazla afet yaşanıyor. İşte bir takım afetler yaşandıktan sonra, hava şartlarının kötüye gitmesi, fırtınalar, hortumlardan sonra ekonomik düzen lokal olarak ufak bir alanda sarsıldığı zaman bir anda yağmalamalar başlıyor. Bunu Amerika'da her sene aşağı yukarı görebiliyoruz. Bir başka market, sağlık sistemi ilk başta çok yüklenir, devam edemez hale gelir, sonra çöker. Tabii ki büyük çoğunluğumuzun kullanmak zorunda olduğu ilaçlar, gözlük gibi işte bir takım tıbbi malzemeler olabilir. Bunlara normalde ulaşmak çok kolayken çok zor hale gelecektir. Ayrıca sağlığımızı da şimdiden iyi tutmakta ve örnek veriyorum işte diş bakımından tutun da kilo kontrolüne kadar şu an ideal seviyeye gelmeye çalışmakta sağlıkta çok büyük fayda var. Kullanmak zorunda olduğumuz ilaçlardan da imkan dahilinde stoklamakta çok büyük fayda var. Gözlük kullanan biri olarak söylüyorum ki gözlüğü yedeklemekte çok büyük fayda var. Şu ana kadar söylediklerim bile çoğu kişiye karamsar ve çok uzak görünebilir. Venezuela örneğini araştırmanızı ve şu an orada yaşanan günlük hayatı bir araştırmanızı şiddetle tavsiye ederim. YouTube'da bunu yansıtan çok güzel videolar var. Hatta yerli videolar bile var. Şu an insanların orada nasıl yaşadığına bir bakın ve ne kadar kısa bir sürede o hale geldiklerine Bu krizin ne kadar uzun süredir devam ettiğine bir bakın. Biz global bir krizden bahsediyoruz. Çok daha şiddetli olabilir. Venezuela'da halk yaygın bir şekilde kilo vermiş. Sokakta gördüğünüz herkes kilo vermiş. Buna Maduro diyeti diyorlar. Kara mizah yaparak Venezuelalılar yiyecek az olduğu için insanlar 2-3 seneki hallerinden bir 5, 10, 15, 20 kilo daha azlar ve bu da çok yaygın bir şey. Şimdi gelelim en yıkıcı ve düşünülmeyen bir etkiye. Ekonomi kötü olsa da, iş olmasa da, siz ürettiğiniz ürünü veya hizmeti satamasanız da, maaşınızı alamasanız da veya işsiz kalsanız da borçlarınızı ödememe hakkınız yok. Bu kadar basit. Para akışı dursa bile bankaya borçlarınızı ödemeniz beklenir. Aksi halde varınızı, yoğunuzu alırlar. Ben her bölümlerde söylüyorum, bankalar normalde bile ne kadar rahatsız edici ve saldırgan davranabiliyorlar. Onlar da sıkıştıkları zaman, bir global ekonomik kriz olduğu zaman, onlar da hayatta kalmaya çalıştıkları zaman çok çok daha fazla saldırgan hale gelebilirler. Türkiye'de yaşanan krizlerde de neler yaşandığını biliyoruz. Geri çağrılan krediler mi dersiniz, faizi yükseltilen, masrafı yükseltilen krediler mi dersiniz ya da ödenmediği için işte evine, iş yerine el konulan iş adamları mı dersiniz ya da koca koca fabrikaların bir anda yok pahasına satılmasını mı dersiniz, bunları biz yaşadık. Bir de bunlar yaşandıktan sonra üstüne borçlu çıkarsınız. Neden? Çünkü paranın değeri düşmüştür. Eviniz, fabrikanız, örnek veriyorum, normalde 10 lira ediyorsa banka elden çıkartmak için bunu 4 liraya 5 liraya satar ve yok pahasına gitmiş olabilir. Şimdi ben gene kendi fikrimi söyleyeyim. Bazıları kızabilir. Hatta ekonomistler muhtemelen kızacaktır. Benim fikrim, bütün ekonomik krizlerin temelinde borç var. İster kişisel bir kriz olsun, ister koca koca ülkelerin, devletlerin ekonomik krizi olsun, bence temelinde borç var. Şimdi normalde düşündüğünüz zaman yapılması gereken araba veya ev alırken para biriktirip alırız. 10 sene biriktirip parayı araba ya da araba belki daha çabuk alınabilir ama ev alırız. Bizler ne yapıyoruz? Bankadan kredi alıp borç para ile hemen işte evse ev, arabaysa araba alıyoruz. Hem çok daha pahalıya geliyor hem de krediyi ödeyeceğimiz süre boyunca bir risk altında oluyoruz. Örnek verelim, ev aldık, 10 senelik kredi aldık. 10 sene boyunca kazancımızın devam edeceğini, kriz olmayacağını tabii ki hiçbirimiz bilemeyiz arkadaşlar. Global ülke ve kişisel ekonomik krizden korunmanın en kolay yolu bence borçtan uzak durmak. Kredi kartının da borç olduğunu hatırlatayım. Çünkü genelde insanlarla konuştuğumuz zaman kredi kartını borç olarak algılamıyorlar. Kredi kartı borçların hem de en tehlikelisi. Eğer hali hazırda borç varsa en kısa sürede bitirmeyi hedeflemeliyiz bence. Hatta normal vadesinden önce ödemekte çok büyük fayda var diye düşünüyorum. Çünkü günümüz şartlarını düşündüğümüz zaman. Global bir ekonomik kriz olursa ülke paralarının hızla değer kaybedecek olması tarihte yaşanmış bir durum. Ve buna bağlı olarak da alım gücümüz, kişilerin, bireylerin alım gücü düşecektir. Venezuela'daki örneğe dönersek, şu an yaşandığı için, çok sıcak olduğu için Venezuela örneğini veriyorum. Tabiri caizse para pul oldu. Hatta o videoları izlediğiniz zaman, az önce söylemiştim, YouTube'da günlük hayata yansıtan videoları izlediğiniz zaman insanlar alışverişe çanta dolu parayla çıkıyorlar. Böyle poşet poşet parayla gidiyorsunuz. Paranın değeri olmadığı için azıcık bir şey alabiliyorsunuz. Hatta kağıt paralardan çanta gibi hediyelik eşya yapanlar maalesef var. Burada altın ve Bitcoin bir çıkış yolu olabilir. İtibari para dediğimiz kağıt para, adı üstünde itibar ederseniz para, itibari paranın değeri düşse bile altın ve Bitcoin'in değeri bundan bağımsız olarak hareket edecektir. Bitcoin konusu bilmeyen, hakim olmayan için çok tehlikelidir. İkinci bölümde ben bu konuyu bir önceki bölümde anlattım. Dinlemediyseniz tavsiye ederim. Altın çok uzun süredir olan ve bu tip krizlerde değerini koruyan ve çok mecbur kalındığı zaman da değiş tokuş aracı olarak da kullanılabilen değerli bir maden. Bunların tamamen haricinde son günlerde bir de ticari savaşlar ön plana çıkmaya başladı. Ticaret, para resmen savaş aracı olarak kullanılmaya başlandı. Şimdi başlandı diyorum ama bu gizli olarak senelerdir zaten yapılıyordu. Çin ve Amerika arasındaki gerginlik bunu gün yüzüne çıkardı ve göstere göstere yapılmaya başlandı. Bu veya ileride doğabilecek başka bir ticaret savaşı kızışırsa, artarsa sonu çok hayır olmayabilir. Çevre ülkelere sıçrayabilir, sonra uzun vadede de global olarak etki edebilir. Şimdi son olarak şunu da eklemek istiyorum. Türkiye onlarca yıldır kriz ve zorluklarla cebelleştiği için, yaşadığı için oluşabilecek global bir krizde ilk dalgalardan sarsılacaktır. Ama sonraki dalgalarda diğer ülkelere göre daha az yara alacaktır diye düşünüyorum. Tabiri caizse bizim çektiklerimiz, bizim normalimiz diğer ülkelerden çok çok farklı. Bizim kaldırabildiğimizin, bizim yaşadığımızın çok az bir kısmı bazı ülkeleri tepe taklak edebilir. Türkiye ekonomisi şöyledir, böyledir demiyorum. Ama geçmişte yaşadığımız tecrübeler ve zorluklar sebebiyle oluşabilecek bir global ekonomik krizde daha dayanıklı durabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi global ekonomik kriz dediğimiz zaman 2020 tarihini telaffuz eden Erkan Öz gibi uzmanlar var. Daha yakın veya daha uzak olabileceğini iddia edenler var. Ben yine kendi fikrimi söyleyeyim. Bütün üstadların yazdıklarını, çizdiklerini okuyoruz, saygı duyuyoruz ama benim fikrim çok da uzak olmadığı bu krizin ve öncekilerine göre çok daha şiddetli ve uzun olacağı yönde. Her zaman olduğu gibi amacım bilgi ve motivasyon kırıntılarını size ulaştırmaktı. Ben kulağınıza kar suyunu kaçırayım. Siz biraz daha araştırma yapın, kendi fikirlerinizi oluşturun ve en önemlisi harekete geçin. Bana her konuda ulaşmak için www.mehmethamdibol.com internet sitem üzerindeki iletişim formunu doldurabilirsiniz. Konu kısmına podcast yazmanızı rica ederim. Benim ekibimi desteklemek isterseniz, bu podcast'i hangi ortamda dinliyorsanız, şu an itibariyle iTunes'ta, Overcast'te, Pocketcast'te yayındayız. Beğenebilirsiniz ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Çok yakında Spotify ve Google Play'de de olacağız. Son olarak da bunların hiçbirine erişimi olmayanlar için YouTube kanalıma da yüklüyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.